Ayrım 14.
Bu sırada bir vapur düdüğünü öttürdü. Denizde irili ufaklı vapur, tanker, motor, balıkçı teknesi dağılmış durumda. Vapur düdüğünden sonra baktığım denizin bu kısmını bir tür yaratığa benzettim. Sesiyle, hareketleriyle, görünüşüyle canlanmış ve kendini ifade ediyordu. Futbol maçı seyretmiş olan erkekler yine televizyon dolaylarında oturuyorlardı. Bir şeyin farkına vardım. Maçla ilgilenmeyen, maçı seyretmemiş oldukça yüksek sayıda erkek vardı. Bazıları oturmuş çevrelerini seyrediyorlar. Büyük bir çoğunluğu ise kendi masalarındaki erkek arkadaşlarıyla konuşuyorlardı. Birkaç masa kadınlı erkekli olarak konuşmaya devam ediyordu. Kadınlı erkekli olarak konuşan masalardan etrafa daha çok gülme sesleri yayılıyordu. Garsonlar gayet çabuk bir şekilde işlerini görüyorlar. İnsan ilişkileri konusunda herhangi bir özel bir şey yapmak onların önem verdikleri, kafaya taktıkları bir konu olarak görünmüyordu. Verimli çalışmaya özen gösteriyorlar ama müşterileriyle ilişkilerinde herhangi bir kabalıkları yok. Kendinizi tam bir müşteri gibi hissediyordunuz. Benim evden görünen bitmemiş çirkin bina buradan da gözüküyor. Ayrıca Dolmabahçe ile Taksim arasında yer alan kırmızı tepeli sipsivri bina da o çevrenin tüm güzelliğini bozarak insanın gözünü alıyor. Oğullarıyla futbol seyreden adam hesabı ödemek için eşinden para istedi. Demek ki evde maliye bakanı kadın. Kadın cebinden cüzdanını çıkardı ve parayı adama verdi. Adam garsona verdi. Bir süre sonra garson paranın üstüne getirdi, adamın önüne koydu. Adam parayı aldı, kadının önüne koydu. Para konusunda idarenin kadında olduğu bir kere daha kanıtını bulmuş oldu. Arif Bey Eskişehir'de tanıdıkları birinin kızının gelin gittiği evi hatırladı. Kızın gelin gittiği evde kayınvalide maliye bakanıymış. Yeni evlenen de dahil evde iki oğlu varmış ve onların tüm kazançlarını kendisine vermelerini beklermiş. Daha sonra evin ihtiyaçlarını ve kişilerin harçlıklarını herkese o verirmiş. Peki evlilik ne oldu diye sordum. Arif Bey gülerek kızın şimdi boşandığını söyledi. Hiç hayret etmedim. Öğrenme fırsatı. Bir süre çevreyi ve insanları gözledikten sonra kitaplardan savaşçının özelliklerini irdelemeye devam ettik. Bir başka yerde Carlos ile konuşurken Don Juan şöyle der. Sıradan bir insanla savaşçı arasındaki en temel fark şudur. Savaşçı her şeyi üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı olarak görürken sıradan insan her şeyi ya şükredilecek ya da küfredilecek bir şey olarak görür. Dipnot sayfa 106. Doğan Bey, üstesinden gelinmesi gereken öğrenme fırsatı ne demek? Güzel bir nokta yakaladınız Arif Bey. İngilizce'deki challenge kelimesini bu anlamda sana aktardım. Türkçe'de bu kelimenin tam karşılığı yok. Onun için değişik durumlarda değişik ifadelerle aktarmak gerekiyor. Bunun farkına varışınız çok isabetliydi. Biraz daha açıklayabilir misiniz bu kelimenin anlamını? Peki, şimdi sizinle iki şey yapalım. Bir, bu kelimenin hangi durumlarda kullanıldığı ile ilgili birkaç gözlem yapalım. İki, savaşçının bakış tarzının özelliği üzerinde duralım. Yani önce İngilizce kelimenin anlamını açıklayacaksınız. Evet, bu kelimenin anlamına Red House sözlüğünde bakarsanız challenge şeklinde okunduğunu söyler ve hem isim olarak hem de fiil olarak kullanıldığını belirtir. İsim olarak kelimenin şu anlamları sıralanmıştır. Meydan okuma, mücadeleye davet, bir konuda açıklama yapmaya çağırma, askerlikte nöbetçinin dur emri veya kimlik sorması, hukukta hakim veya jüriyi reddetme, ABD oy pusulasının geçersizliğini veya seçmenin yetersizliğinin iddia edilmesi. Fiil olarak meydan okumak, düelloya davet etmek, figüratif olarak hodri meydan demek, itiraz etmek, kokuyu bulunca havlamak. Bu dediğiniz anlamlardan hiçbiri sizin dediğinize uymuyor. Evet, uymuyor. Onun için bu kadar ayrıntılı açıklamalara giriyorum. Challenge kelimesinin en yaygın anlamı meydan okuma şeklinde ifade edilebilir. Örneğin söylediğin şeyi kanıtlamaya seni davet ederken bu kelimeyi kullanırım. Haydi bakalım ispat et anlamı vardır burada. Başka bir yaygın kullanışı daha var. Örneğin bir seminere gittiniz ve seminerde hep sizin bildiğiniz şeylerden bahsedildi. Sizi düşündürecek, kamçılayacak, yeni ufuklar açacak bir şey yoktu. İşte bu düşündürecek, kamçılayacak, yeni ufuklar açacak yönde bu kelimeyle ifade ediliyor. Dipnot, it was not a challenging seminar cümlesinde olduğu gibi. Öğretim üyeliği yaptığım üniversitede sık sık öğrencilerin derslerle ilgili olarak bu kelimeyi bu anlamda sıfat olarak kullandıklarını duydum. Yani kolay ders zor ders anlamında mı? Hayır, kolaylık zorluk anlamından daha çok öğrenciyi kamçılayıp yeni bir şeyler öğretiyor mu yoksa bilgi değeri düşük olan bir kurs mu bu yönünü ifade etmek için kullanıyorlar. Yani kursun öğrencinin hayatına katkısı ne olacak gibi bir şey mi? Evet öyle ama bu sıfatı kullandığı zaman öğrenci şunun da farkında. Seminerin hayatına katacağı değeri öğrencinin kazanması gerek. Bir seminer için öğrenci bu sıfatı kullandığı zaman bilir ki sır sınıfa gidip oturarak seminerden yararlanamayacak. Seminerdeki kavramlarla boğuşması, çatışması, hesaplaşması gerek. gerek. Böyle bir mücadeleden sonra seminerin katkısını hayatına geçirebilir. Bu kelimenin bir diğer anlamı, yaşamda karşılaştığın olaylara birer sorun olarak da bakabilirsin, birer challenge olarak da bakabilirsin cümlesindeki gibidir. Dipnot: You can see everything in life either as a problem or as a challenge cümlesinde olduğu gibi. İşte Don Juan sıradan bir insanla savaşçı arasındaki en temel fark şudur. Savaşçı her şeyi üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı olarak görürken, sıradan insan her şeyi ya şükredilecek ya da küfredilecek bir şey olarak görür derken kelimeyi bu anlamda kullanıyor. Yani challenge üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı oluyor. Üstesinden gelinmesi gereken demekle kişinin emek vermesi, çalışması, mücadele etmesi gerektiğini mi vurgulanıyor? Evet, eylemci bir tutum vurgulanıyor. Yani sıradan insan pasif bir tutum içinde ya şükredip otururken ya da zamanını sürekli ona buna kabahat bulup şikayetle harcarken savaşçı eylem içinde emek veriyor, mücadele ediyor. Arif Bey, savaşçı her olayın bir şeyler keşfetmek için, hayatı anlamak, gelişmek, olgunlaşmak, bilgi kişi olmak için bir fırsat olduğunu düşünür. Her olayda bir davet vardır. Gel, gözlemle, algıla, anla, yorumla ve içinde gizli olan anlamı bul. Doğan Bey, bu anlamda olayların savaşçıya bir meydan okuması yok mu? Gel bakalım içimdeki anlamı anlayabilecek misin gibi. Bakın Arif Bey, ben bunu düşünmemiştim. Haklısınız, burada bir meydan okuma var. Bir süre konuşmadan durduk. Arif Bey hem anlamış olmaktan hem de kendisinin de bir katkı yapabilmiş olmasından memnun bardaktaki suyundan bir yudum aldı. Daha sonra savaşçı özellikleri listesine yeni bir özellik eklememiz gerekiyor dedi ve ilave etti. 15. özellik olarak savaşçı her şeyin üstesinden gelinmesi gereken bir öğrenme fırsatı olarak görür desek yeterli mi? Başımı sallayarak hem fikir olduğumu belirttim. Savaşçı özellikleri listesine söylediği özelliği yazmaya başladı. O yazarken ben kitaplarda işaretlediğim kısımlara bir göz attım. Arif Bey yazmayı bitirince konuşmaya başladık. Savaşçı sağlığına özen gösterir. Carlos ve Don Juan Meksika'da bir şehrin parkında beraberce insanları gözlerlerken aralarında değişik konuşmalar geçer. Birçok insanın bedenlerine iyi bakmadıkları, sağlıklarına dikkat etmedikleri, kendilerini olumsuz duygulara kaptırıp koyverdiklerini, sigara, içki gibi sağlıksız alışkanlıkların esiri olduklarını gözlemledikten sonra Don Juan, savaşçı sağlığına gözü gibi bakar, itina eder der. Sağlığına itina etmeyen, bedenine bakmayan insanın ruhsal sağlığına önem vermesinin olanaksız olduğunu belirtir. Dipnot sayfa 133. Doğan Bey, bu söyledikleriniz herkes için geçerli bir beklenti. Arif Bey, bir keresinde savaşçıyı nasıl tanırız diye sormuştunuz. Savaşçının saydığımız özellikleri içinde en somut, en gözlemlenebilen özelliği bu. O nedenle bu özelliği de söylemek istedim. Gerçekten de bu herkes için geçerli bir beklenti ama çevrene bak. Kaç kişi bilinçli bir biçimde sağlığına dikkat ediyor ve özenle sağlıklı yaşamayı seçiyor? Evet, az. Aklıma bir soru geldi. Sağlığına özen göstermeyen, sigara, içki gibi kötü alışkanlıkları olan bir insanın ruhsal olarak sağlıklı ve yücelmiş olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Hayır, söyleyemeyiz. Hatta ben şunu söyleyeceğim. Eğer kişi bu kötü alışkanlıklardan kurtulmayı istiyorsa önce hayatındaki anlam arayışını sürdürsün. Yaşamının amacını bulsun. Diğer her şey sağlıklı alışkanlıklar da dahil zamanla yerini bulacaktır. O zaman ruhsal bunalım bedende sağlıksız olarak kendini gösteriyor diyebilir miyiz? Arif Bey, sizinle ilk karşılaştığımız zamanki durumunuzu hatırlayın. Kafanızın karışıklığı, karamsarlığınız, umutsuzluğunuz devam etseydi sigara içen, akşamları kafayı çeken biri haline gelmeniz kolay olurdu, öyle değil mi? Evet, olurdu. Hatta size söylemedim, sizinle konuşmaya başlamadan 3 ay önce sigara içmeye başlamıştım. Ama günde 5-6 tane içiyordum. Sizinle beraberken sigara ile ilgili tavrınızı bildiğim için sigara içmekten kaçındım. Fakat şimdi sigaraya hiç istek duymuyorum. Kendimi adamaya başladığım ideallerimi gerçekleştirmek için uzun yıllar sağlıklı olmam gerektiğini biliyorum. Hayatınıza anlam, doyum ve coşku girdi mi, sigara gibi sağlıksız alışkanlıklar gider, kaybolur. Evet, ben de öyle oldu. O zaman şunu diyebilir miyiz? Doğan Bey, eğer bir insan sağlığına önem vermiyor ve kötü alışkanlıklarını devam ettiriyor ise, o insanın hayatında anlam, doyum ve coşku bunalımı vardır diyebiliriz. Şimdi bizim bu konuşmamızı dinleyen, sigara içen birçok saygıdeğer insanlar. Saygıdeğer insanlar, yani toplumda yerleri olan, mevkileri olan, meslek sahibi insanlar. Onlar bizim bu konuşmamızı dinliyor olsalar idi, söylediğimizi aşırı bulacaklardı ve sigara içmenin, içki içmenin abartılmaması gerektiğini söyleyeceklerdi. Gerçekten de tanıdığım birçok saygıdeğer insan var. Sigara içen ve içki içen. Benim de var. Bunlardan bazıları bizim sağlıksız dediğimiz davranışları sağlıksız görmedikleri için o davranışı yapmaya devam ederler. Yani bilinçleriyle sözleri ve eylemleri tutarlılık içindedir. Evet, tutarlılık içindedir. Bu nedenle kişisel bütünlük içindedirler. Peki nasıl anlayacağız bu davranışları sağlıksız görüp görmediklerini? Çok basit bir test var. Nasıl bir test? Bu kişilere şu soruyu sorun. Çocuğunuzun da böyle bir davranış içinde olmasını içtenlikle ister misiniz diye. İçtenlikle evet diyenler kişisel bütünlük içindedirler. ya hayır diyenler, orada kişisel bütünlükten yoksunluklar. Kendilerinin müptela olduklarını biliyorlar ve çocuklarının olmalarını istemiyorlar. Ama bunu da açıkça söyleyebilmek bir tür kişisel bütünlük değil mi? Evet, dürüstlük. Bunun zararlı olduğunu açıkça söyleyip kötü alışkanlıklarının esiri olduklarını söyleyenleri takdir ederim. Bir de bildiği halde bir sürü zihinsel oyunlarla kıvırmaya çalışanlar var. Nasıl kıvırmalar? İnsanın hayatta zevk alacağı şeyler olmazsa ot gibi yaşamak neye yarar gibi. Ama doğru değil mi? Ot gibi yaşamak neye yarar? Çocuk doğduğu zaman muhteşem bir yaşamı gerçekleştirmek için geliyor. Ot gibi yaşamak için değil. Kişi kendi yaşamını bir savaşçı gibi yaşadığı zaman yaşanılabilecek en güzel duyguları, coşkuları yaşar. Don Juan Carlos'la konuşurken bir keresinde savaşçının dışarıdan hiçbir şeye gereksinmesi yoktur der. Yaşam denen bu muhteşem yolculuğu yapman için her şeyin var. Sana gerçek bir insan olarak yaşamanı savaşçı olarak yaşamakla mümkün olabileceğini göstermeye çalışıyorum. Yaşamın kendisi yeterlidir. Yaşamın dışarıdan açıklamaya ihtiyacı yoktur. Kendi kendini açıklayıcıdır ve tamdır. Dipnot, Tales of Power, sayfa 52. Arif Bey, yaşamın kendisinde var olan bu muhteşemliği görmeyip içki, sigara, esrar ve diğer kötü alışkanlıklarda aramak, bu kötü alışkanlıklar olmadığı zaman insanın yaşamının ot gibi olacağını söylemek büyük bir cehalettir. Ama böyle söyleyen insanlar yüksek eğitim almış insanlar. Bunlara cahil diyebilir misiniz? Zihinsel bilgi ile kişi aydın kişi haline gelebilmiş olsaydı, sizin konuştuğunuz bazı deneyimli öğretmen arkadaşlarınıza da aydın kişi demek gerekirdi. Benim söylediğim cahillik, bilgelik yönünden bir cahillik. Anlıyorum Doğan Bey. Peki bu özelliği listeye nasıl geçeceğiz? Savaşçı sağlığına özen gösterir desek olur mu? Bence gayet güzel ifade ediyor. O zaman 16. özellik olarak savaşçı sağlığına özen gösterir diyorum. Tamam. Savaşçı kendini geliştiren her şeye şükran duygusu besler. Bir keresinde ölümden söz edilirken Don Juan, savaşçı ölmeden önce yaşamında yer alan ve kendisine ayrı dokunan herkese teşekkür eder der ve Carlos'un hayatında yer alan herkese teker teker teşekkür etmesini ister. Carlos ölümünün yaklaştığı düşüncesi içinde bir daha hiç göremeyeceği insanlara gözyaşları içinde teker teker hayalinde teşekkür eder. Dayanamaz, hüngür hüngür ağlayarak biriktirmiş olduğu bütün hüzünleri ve acıları dile getirmeye başlar. Don Juan onun konuşmasını kesmez. Yalnız Carlos'un gözyaşlarıyla karışık konuşması bittikten sonra savaşçı acısının varlığını tanır ama kendini onlara kaptırıp koyvermez der. Büyük bilinmeze ulaştığın zaman hüzünlü çökük biri olarak gitmeyeceksin. Bir savaşçı olarak gideceksin. Savaşçı coşkuludur çünkü bir savaşçı olarak yaşamak şerefine nail olduğu bir ömre sahip olmuştur ve onun için bütün alçak gönüllülüğü içinde teşekkür duygusu içindedir. Savaşçı kendi yaşamını tümüyle yaşamış biri olarak coşkuludur. Doğan Bey, Carlos ölüyor mu? Bu sözleri duyduğu zaman öleceği kanısı içindeydi ve böyle bir bilinç içinde Don Juan'ın söylediklerini dinliyordu. Ölmüyor ve böylece kitaplarını yazmaya devam edebiliyor ama bu onun Don Juan'ın son görüşü oluyor. Yani bu Carlos'un son kitabı mı oluyor? Hayır. Daha sonraki yazdığı kitaplarda Don Juan'la beraber olduğu zamanlardaki konuşmalarını, gözlemlerini ve anılarını kullanıyor. Listeye ne yazalım hocam? Bu kaçıncı özellik oluyor? 17. 17. özellik olarak savaşçı yaşamına katkıda bulunan her şeye ve herkese teşekkür duygusu besler desek nasıl olur? İyi olur Doğan Bey. Bizim halkımız bunu şükran duygusu olarak bilir. Bununla ilgili bir anım var. Size anlatmak istiyorum. İstanbul'da taksiyle bir yere gidiyordum. Şoför ile konuşmaya başladık. Laf lafı açtı. Şoför bir ara, abi bizim hastalıklarımızın temelinde, burada hastalık kelimesiyle toplumsal huzursuzlukları kastediyordu, şükürsüzlük yatıyor dedi. Ve daha sonra ilave etti. Şükretmesini bilmeyen gönül huzuru bulamaz. Bu söz hoşuma gitmişti. Şimdi aynı şeyi Don Juan söylüyor ve burada daha geniş bir çerçeve içinde konuşabiliyoruz. Bizim halkımızın arasında önemli bilgelikler bölük pörçük yayılmış durumda. Doğan Bey, bizim halkımızın arasında bilgelikler böyle yayılmış durumda da biz toplum olarak neden bu kadar dökülüyoruz peki? Yani bu şoförün evine gidin. Bu lafı söyleyen adamın evinde korku merkezi bir ana babalık bulacağınızdan eminim. Çocuğunun potansiyelini geliştirmek üzere ana babalık yapma aklın ucundan geçmez. Peki bilge kişi çocuğunu böyle yetiştirir mi? Sizin bu bilgelik dediğiniz şeyde aksayan bir şey var. Bana öyle geliyor. Ne demek istediğinizi anlıyorum Arif Bey. Belki de biraz duygusal davranıyorum. Yani bu şoför şükretmek ile ilgili konuşurken son derece kalıplanmış bir zihinsel yapı içinde konuşuyor olabilirdi. Ve ben bizim halkı bilgi görmek istediğim için bu kalıplardan işime geleni bak ne bilgelik diye alıp lanse ediyor olabilirim. Yani haklı olabilirsiniz. Bu sözler laftan ibaret olabilir. Peki nasıl anlayacağız laftan ibaret olup olmadığını? O lafı söyleyen kişinin yaşamına bakacağız. Sizin dediğiniz gibi karı koca ilişkisine, ana babalığına, diğer insanlarla ilişkisine bakacağız. O laflar laf olarak mı kalıyor yoksa yaşamda eylemini buluyor mu? Bu gözlem bize cevabımızı buldurur. Yani aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diyorsunuz. Aslında ben demiyorum, bunu siz söylüyorsunuz ve doğru söylüyorsunuz. Güzel bir noktaydı, teşekkür ederim. Sağ olun hocam, beni değerli görmeniz hoşuma gidiyor. Değerlisiniz Arif öğretmenim, hem de çok. Savaşçı Çiçek. Elimdeki kitabın son iç sayfasına kendi el yazımla bir şeyler yazmış olduğumu farkına vardım. Ve bu kitabı nerede okumuş olduğumu hatırladım. Yazımın altına tarih koymamıştım ama sanırım 1987 veya 88 yılının Ağustos ayındaydı. Bu anımı Arif Bey'e anlattım. Kaliforniya'da Sequoia Ulusal Parkı'ndaki Mineral King denen bölgede Coldwater Springs kamp alanında bir hafta kadar çadırda kendi başıma kalmış ve bol bol Carlos Castaneda'nın kitaplarını okumuştum. Gündüzleri derenin kenarında kayalık bir bölgeye oturur, hem güneşlenir hem de kitabımı okurdum. Karnım acıkınca daha önce hazırlamış olduğum sandviçimi yerdim. Bir keresinde oturduğum kayanın karşısındaki kıyıda sarp taşlar arasında tek bir sarı çiçek gördüm. Çiçek tek başına bir kaya yarığının arasından çıkmıştı. Kökleri kayanın yarığı için. Çiçeğin bir kısmı suya dokunuyordu ve su aktığı için sürekli bir devinim içindeydi. Bu çiçeğe uzun süre baktım. Bu çiçekte savaşçı ruhunu gördüm ve bu algılayış içinde elindeki kitabın arka kapağının iç kısmına şu yazıyı İngilizce olarak yazdım. Çiçek varlığıyla savaşçının yılmaz ruhunu ifade ediyor. Tek gücü derenin kıyısındaki kaya yarığına tutunmuş olan tohumdan geliyor. Tohumundan gelen yüce gücü kusursuz bir tavır ve yılmaz bir ruh içinde bir savaşçı olarak kullanıyor. Şikayet yok, bıkmak yok, bezmek yok. Yaşamının gücü ve coşkusu var. Her anını doyasıya yaşamanın coşkusu. Çiçekle konuştuğumu, ona olan hayranlığımı ifade ettiğimi hatırlıyorum. O çiçek hayatımdaki önemli öğretmenlerden biri olmuştur. Ne zaman kendimi olumsuz koşullardan şikayet ederken yakalasam, dere kıyısındaki kaya yarığında hayatın tek başına götüren o savaşçı çiçeği hatırlar ve kendi içimdeki güce kavuşarak yaşama coşkusuyla yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışırım. Arif Bey kitabı elimden aldı, yazdığım yazıyı okudu. Kitabı kapattı, bana verdi. Ve hocam, İngilizcem yeterli olmadığı için tam anlayamadım. Ama ne kadar kıymetli bir anı ve ne kadar anlamlı bir gözlem. Bir çiçeğin bu kadar güçlü bir öğretmen olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bir süre sessiz kaldık. Daha sonra Arif Bey, benimle ne kadar özel şeyler paylaşıyorsunuz. Ben ne kadar şanslı bir kimseyim. İçten gönülden teşekkürler ediyorum size Doğan Bey, dedi. Ben de Arif Bey'e bir anının paylaşıldığı zaman değer kazandığını, dinleyen bir kafa ve gönül olarak bana kendi verdiği için benim de kendimi şanslı hissettiğimi, düşüncelerimin değer kazandığını söyledim. Ayrılma vakti geliyordu. Arif Bey aklına gelen soruyu sordu. Hocam, siz Carlos'un 9 kitap yazdığını söylediniz ama biz şimdi 4. kitaptaki kavramları bitirdik. Öbür kitapları ne zaman ele alacağız? Arif Bey, savaşçının özellikleriyle ilgili diğer kitaplarda işaretlediğim kısımları kendim gözden geçirdim. Daha önce üzerinde konuştuğumuz özelliklerin değişik ortamlarda biraz farklı vurgulayışlarla söylendiğini gördüm. O nedenle öbür kitaplarda işaretlediğim yerleri gözden geçirmeyi gerekli görmüyorum. Hocam, bu özellikleri ya 20'ye çıkarsak veya 2 özellik atarak 15'e indirsek, niçin? Bilmem, 17 çok alışık olunmayan bir rakam geldi bana. Kılı 40 yararcasına Carlos'un kitapları gözden geçirilse eminim daha fazla sayıda özellik bulunabilir. Ama bence bu özellikler savaşçı ruhunu iyi temsil ediyor. Önümüzdeki toplantıda ne yapacağız hocam? Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz farkındalıkları sizin yaşamınıza nasıl uygulayabiliriz, onu tartışalım diyorum. Ne dersiniz? Hocam, beni örnek almasak olmaz mı? Şimdiye kadar konuştuğumuz önemli kavramları gözden geçirirken üzerinde durduğumuz kavram sizin yaşamınızda nasıl yer alabilir, ona bakacağız. Bu sizin için güzel bir fırsat. Burada sizin yaşamınızı yargılamıyoruz. Daha güçlü bir geleceğin temellerini atıyoruz. Aslında hemfikirim Doğan Bey. Bunun benim için önemli bir fırsat olduğunu bilincindeyim. Arif Bey durdu, gülümsedi ve bunun için de şükran duygusu içindeyim, dedi. Ben de gülümsedim ve konuşmama devam ettim. Daha sonra savaşçı tutumunun ülke için doğurgaları ne olabilir? Bu konuda gözlemler yapmak istiyorum. Yani konuşmalarımız artık soyut ve felsefi olmaktan çok daha güncel olacak. Kavramsal, soyut kavramları yaşama uygulayarak gözlemler yapacağız. Bakalım bu konuşmalar, bu gözlemler bizi nereye götürecek? Ben de merak ediyorum ve heyecanlıyım. İkimiz de ayrılma zamanının geldiğini biliyorduk. Arif Bey toparlanmak üzereydi. Arif Bey, bana bir şey hatırlatacaktınız, unuttunuz mu? Neyi hatırlatacaktım hocam? Bilmem, bir düşünün. Arif Bey düşündü, önünde boş duran kağıda baktı, yine bana baktı. Bir şey aklıma gelmiyor Doğan Bey. Savaşçının özelliklerinden biri üzerinde konuşurken düşkünlük, iptila kavramlarını irdeliyorduk ve siz... O zaman benim kendi hayatımda stratejik kararlarımın dışında oyalandığım her şey iptila oluyor demiştiniz, hatırladınız mı? Evet, daha sonra bütün bunlar insana muazzam bir sorumluluk bilinci getiriyor. İnsan bir süre sonra bu tür yaşamdan bıkmaz mı? Daha doğrusu yorulmaz mı diye sormuştunuz. Ben de bunlar size çok mu ciddi geliyor diye sormuştum. Siz de evet, ben kendimi her şeyden uzaklaştırıp yat kalk öğretmen olmayı mı düşüneceğim diye düşüncenizi dile getirmiştiniz. Ben de aslında savaşçının yaşamı cıvıl cıvıl mutlulukla dolu, enerjik, canlı ve çok hareketli. Hiçbir mecburiyet duygusu yok demiştim. Siz de bu kadar şartlı şurtlu bir hayat nasıl oluyor da bu kadar cıvıl cıvıl mutlulukla dolu, enerjik, canlı ve çok hareketli oluyor diye sormuştunuz. Ha şimdi hatırladım hocam. Savaşçının özelliklerini gözden geçirdikten sonra bu konuya geri dönelim. Bana hatırlatın demiştiniz. Şimdi hatırladım. Şimdi bunu tartışabiliriz. Hocam gelecek buluşmamızın başında bunu tartışsak olur mu? Çünkü bir saat içinde karşıda olmam gerekiyor ve böyle güzel bir konuyu gergin dinlemek istemiyorum. Tamam anlaştık. Yalnız senden bir isteğim var. Gelecek buluşmamızdan önce bir çocuk bahçesinde veya başka bir yerde yarım saat kadar çocukların oyun oynayışını gözle. Sadece gözle. Onlar nasıl oyun oynuyorlar? Bütün ayrıntıların farkına varmaya çalış. Niye Doğan Bey? Nedenini daha sonra anlatırım. Dediğimi yap. Olur. Önümüzdeki hafta Çamlıca Tepesi'nde buluşmaya karar vererek ayrıldık. Bölüm 11. Gözden Geçirme. Büyük Çamlıca Tepesi'nde buluştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerine doğru yürümeye başladık. Arnavut kaldırımlı yolun solunda araba park yeri, girişte sağda idari binalar ve onun ilerisinde bir lokanta var. Büyük bir alan park olarak planlanmış. Gezi yolları, çiçeklikler, ağaçlar, oturma bankları gayet güzel serpiştirilmiş. Hemen girişte şark köşesi gibi kapalı bir köşk yapılmış ve orada iki gelin görmek beni şaşırttı. Daha sonra birçok gelin ve damadın evlendikten sonra buraya geldiğini öğrendik. Nikahtan sonra buraya gelmenin uğur getirdiği inancı yaygınmış. Park içinde sehpa ve tabureler konmuş ve değişik yerlere çay ocakları yerleştirilmiş. Bu sehpalardan birinin kenarına oturduk. Garsona iki çay söyledik. Panoramik bir manzara ile çevriliydik ve renkli renkli cıvıl cıvıl insanlar arasında olmak mutluluk vericiydi. Çocuklar ana babalarıyla beraber ama uygun mekan buldukları için ana babalarından ayrılmadan oynama fırsatını yakalamaktan mutlu oynaşıyorlar. Arif Bey çocukları oyun oynarken gözlemleme fırsatı bulup bulmadığını sordum. Gülerek bulduğunu söyledi. Nelerin farkına vardığını sordum. Çocuklar oynarken. Yarım saat gözlemle dediniz. Ben kendimi alamadım. Belki bir saatten daha fazla çocukların oyunlarını seyrettim. Her şeyden önce son derece canlı, neşeli ve katılımcıydılar. Oynadıkları oyundan büyük zevk alıyorlardı. Akıllarından geçeni hemen konuşuyorlar ve hemen uygulamaya geçiyorlardı. Birkaç defa çocukları oyundan ayırarak eve götürmek isteyen büyüklere direnç gösterdiler. Eve gitmek istemiyorlar. Oyuna devam etmek istiyorlardı. Dikkatimi çeken şeylerden biri de aralarındaki çatışmalar genellikle oyunun kuralı şöyle mi yoksa böyle mi yorumundan kaynaklanıyordu. Oyunun kuralı konusunda hemfikirliğe varıldıktan sonra büyük bir enerji ve ciddiyetle oyuna devam ediliyordu. Arif Bey ilginç bir kelime kullandınız. Çocukların oyununu anlatırken büyük bir enerji ve ciddiyetle dediniz. Bu ciddiyet kelimesi dikkatimi çekti. Gerçekten oyun oynarken ciddi bir iş yapan insan edası vardı hepsinde. Yani oynadıkları oyunu, yaptığı işi ciddiye alan bir insanın tavrı içinde oynuyorlardı. Peki oyun oynarken çocuklar mutlu muydu? Kuşkusuz, coşkulu bir mutluluk hali vardı. Bu oyunu başkaları istediği için değil, kendileri istediği için oynuyorlardı değil mi? Evet, kendilerine oynayacaklarına karar veriyorlar ve oyuna başlıyorlardı. Peki sizce bu gözlem sadece bu grup çocuklar için mi geçerli yoksa oyun oynayan başka çocuklar için de aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Bence tüm çocuklar için bu gözlem geçerli. Bir süre sustum. Hem Arif Bey hem de ben çaylarımızdan birer yudum aldık. Daha sonra Arif Bey'e sordum. Niye çocukların oyununu gözlemlemenizi istedim sanıyorsunuz? Bunun üzerine düşündüm. Bunun mutlaka savaşçı olmakla ilgisi olmalı dedim. Bir tahminim var ama emin değilim. Tahmininiz ne? Ben size bir soru sormuştum. Savaşçının yaşamını kastederek bu kadar şartlı şurtlu bir hayat nasıl oluyor da bu kadar cıvıl cıvıl mutlulukla dolu enerjik oluyor diye. Bu soruyla ilgili diye düşünüyorum. Peki cevabınız ne? Çocukların da oyunlarının kuralları var ve bu kuralların ihlal edilmesine hiç izin vermiyorlar. Ama onlar oyun oynarken cıvıl cıvıl mutlu ve enerji dolular. Sizce niye çocuklar bu kadar cıvıl cıvıl mutlu ve enerji küpü? Çünkü oyun oynamayı kendileri seçiyorlar, kuralları kendileri koyuyorlar ve oynarken o oyunu oynamaktan başka hiçbir amaçları yok. Yani oyun oynama niyetleri temiz, saf. Ha evet, aynı savaşçının niyetinin saflığı gibi. Sanırım bana geçen buluşmamızda sorduğunuz sorunun cevabını kendiniz çocukların oyunlarını gözlemleyerek buldunuz. Savaşçı bir çocuğun oyun oynarkenki masumiyeti, ciddiyeti ve katılımcılığı içinde hayatını yaşar. Yaşam onun için her an yaşanan bir keşfetme ortamı, muhteşem bir maceradır. Ben sorumun cevabını aldım Doğan Bey. Teşekkür ederim. Genci yaşlısı kadını erkeği, memuru esnafı, bizim insanımızın her kesiminin geldiği bir ortam burası. Aile vurgulu bir kalabalık. Dede, nine, anne, baba, çocuklar grupları oluşturuyor. Bazı geniş arkadaş grupları var. Ender denebilecek sayıda el ele tutuşarak dolaşan gençler var. Beyaz gelinlik giymiş duvaklı gelinler göze batacak kadar çok sayıda. Ben 7 tane saydım. Arif Bey, bugünkü buluşmamızda şimdiye kadar üzerinde konuştuğumuz kavramların bir gözden geçirmesini yapmak istiyorum. Benim neleri hatırlayıp neleri hatırlamadığımı mı görmek istiyorsunuz Doğan? Bey, hayır öyle değil. Benim düşündüğüm daha başka. Şimdiye kadar konuştuğumuz kavramları yeniden ele almayı istiyorum. Ama bu kez bu kavramların sizin hayatınıza, yani bir öğretmen olarak özellikle sizin hayatınıza nasıl uygulanabileceği üzerinde durmak istiyorum. Bu benim için yararlı olur. Ben de öyle düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Arayış ve uyanış. Arif Bey, hatırlıyorsunuz, sizinle bir seminer sonrası tanıştık. Bir seminerime katılmıştınız ve seminer sonrası, hocam bir sorun vardı, acaba bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz diye gelmiştiniz. Evet, hatırlıyorum. Sizinle ilk karşılaşmamızda yüzünüz ve gözleriniz beni etkilemişti. Yüzünüzde heyecan, gerginlik, mutluluk ve kaygı vardı. Sizinle göz göze geldiğimiz zaman sanki gözlerimiz birbirini anladı, dost olmuştuk. Bunu içimde hissettim ve daha sonra sizinle bu düzenli buluşmaları yapmaya başladık. İlk buluşmamızda arayış içinde olduğunuzu gözledim. Bizim toplumda arayış içinde olan insana pek rastlamıyorum. Herkes bir başkasını değiştirmenin çabası içinde. Çok az kimse ben nasıl değişebilirim sorusunu sorduğu için sizin arayış içinde olmanız beni olumlu etkiledi. Ayrıca öğretmen olduğunuz için daha da mutlu oldum. Sizinle bu kadar süre konuşabileceğimi hayal dahi etmiyordum. Çok mutluyum. Bu buluşmalardan ben de zevk aldım ve sadece zevk almadım, ben de öğrendim, yeni şeyler keşfettim. Onun için gerçekten sizinle beraber zaman geçirmekten mutluyum. Öğretmen olmayı seçmiştiniz fakat zamanla acaba yanlış bir karar mı verdim demeye başlamıştınız. Ama neden böyle düşündüğünüzü bilmiyordunuz. İlk toplantımızda neden böyle hissettiğinizi ele aldık. Geçim için öğretmenlik yapan biri olmak istemiyordunuz ama gelişim için öğretmenlik yapan biri olduğunuz zaman da ana babanızı, bizzat kendi meslektaşlarınızı, kız arkadaşınızı, evini kirayla tutmak istediğiniz ev sahibini yanınızda değil, karşınızda buluyordunuz. Kendinizin hayalci olduğunu, kötüsü kafası çalışmayan enayi biri olduğunuzu düşünmeye başlamıştınız. Size Arif öğretmenim demek istemiştim. Çünkü gerçekten kendini öğretmenliğe adamış ve öğretmen olmaya layık birini görmüştüm karşımda. Siz kendimi niye aptal hissediyorum diye sorduğunuzda ne cevap verdiğimi hatırlıyor musunuz? Yanlış değerlendirdiğimi söylemiştiniz. Hayır öyle demedim. Dedim ki geçim için öğretmenliğin yapıldığı bir bağlam içinde gelişim için öğretmenliği yorumlamaya çalışıyorsunuz. Evet, şimdi hatırladım. Gelişim için öğretmenlik bir yaşam felsefesidir demiştiniz. Evet öyle demiştim. Bu yaşam felsefesinin ne olduğunu şimdi anlamış bulunuyorsunuz değil mi? Savaşçının yaşam felsefesinden söz ediyorsunuz. Evet, savaşçı olmaktan söz ediyorum ve siz savaşçı olmanın ilk adımını atmıştınız. Savaşçı olmanın ilk adımını sizinle ilk konuşmamda mı attım? Hayır, benimle buluşmadan önce savaşçı olmanın ilk adımını atmıştınız. Hangi adımı atmıştım Doğan Bey? Arayış adımını atmıştınız. Yani arayış içindeydim, onu mu demek istiyorsunuz? Evet, onu demek istiyorum. En önemli ilk adım odur. Seninle buluşmalarımız süresince birçok farklı yerde bulunduk. Oralarda otururken yüzlerce insanı gördük. Bu insanların çoğu birbiriyle geyik muhabbeti dediğimiz bir konuşma içinde zamanlarını geçiriyorlardı. Rahatça, fütursuzca yaşamın kendilerine vermiş olduğu en kıymetli şeyi, zamanı böyle değerlendiriyorlardı. Arayış içinde olan şikayet içinde değil, gerçekten arayış içinde olan insan o kadar az ki siz bu yönden bir ayrıcalık teşkil ediyorsunuz. İnsan böyle bir ayrıcalık için bayağı mutsuz bir devre geçirmek zorunda mı? Genellikle arayış devresi sancılıdır. Kişinin kafası karışır, gönlü fakirleşir. Hiçbir şeyin tadı kalmamaya başlar. Bu hemen hemen zorunludur. Benimle buluştuğunuz zaman böyle bir durumdaydınız değil mi? Evet öyleydim. Peki ilk buluşmamızda farkına vardığınız şey ne oldu? Ben başkalarının benden beklentilerini, daha doğrusu başkalarının hakkımda düşündüklerini kendi değerlendirmelerimden daha üstün tutan biri haline gelmiştim. Kendi özümden uzaklaşmıştım. Neden? Çünkü değerlendirmelerimi yaşamın ait olma boyutu içinde vermeye başlamıştım. Birey olma boyutunda kendimi yok farz etmiştim. Böyle olunca bütün hayatım el alem ne der temeline oturmuş. Yani ben kimim sorusuna verdiğiniz cevapta sadece ben aitim boyutu sizi tanımlamaya başlamış. Evet, sadece ait olmuştum. Bunun da altında olayları gözlemleyen bilincimle bakamamam yatıyor. Nesnel ben veya sizin tabirinizde egom dünyayı algılamamı belirlemeye başlamış. Siz buna hapishanede olmak demiştiniz. Bunun farkına vardığınız anda ikinci adımı atmış oldunuz. İkinci adımı attığımı farkında değildim hocam. Attığım ikinci adım neydi? Attığınız ikinci adım, yani arayışı takip eden adım, uyanıştır. Yani sorunumun ne olduğunu farkına vardım. Bunu mu demek istiyorsunuz? Bir şeyler yapmanız gerektiğinin, eski bakış tarzının işlemediğinin, yaşamınıza yeni bir temel oluşturmanız gerektiğinin farkına varmayla uyanışınız başladı. İkinci buluşmamızda uyanışın felsefi yönleri üzerinde durduk. Burada ısrarla üzerinde durduğum temel fikir şuydu. Bilinciniz gelişmeden o bilince uygun olan fenomenleri algılayamazsınız. Bu ne demektir? Bu demektir ki belirli bir bilince erişmeden hapishanede olduğunuzu anlayamazsınız ve daha da önemlisi, Sihirli bir bilince gelmeden o hapishaneden çıkamazsınız. Doğan Bey, şöyle dediğinizi hatırlıyorum. Şimdiki hapishaneye sizi koyan kendinizsiniz. Bilinciniz el vermediği için bu durumu, yani hapishanede olmanın sorumluluğunu şimdiye dek hep başkalarına yüklediniz. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum Arif Bey. Daha sonra farkında olmanın 3 katmanından bahsetmiştik. İlk katman kişinin kendinin farkında oluşudur. 3. katman dış dünyanın farkında oluş. 2. katman ise bu ikisi arasında yer alan dil ve kültürden oluşan bir ara katmandır. Kişinin ait olmasına ilişkin yaşamı, sosyal roller, diğer insan ilişkileri, meslek, mevki ve buna benzer tüm sosyal yaşam bu aracı katmana aittir. Sizin bu aracı katmanınız sizin için dünyanıza ulaşmanızı olanak vermemeye başlamıştı. Bunalımınızın temelinde bu vardı. Nesnel ben. Bu nesnel ben, öyle değil mi? Evet, nesnel ben. Veya ego dediğimiz şey, bu ikinci katmanda oluşan bir bilinç. Kendi özünüzü algılayabilmeniz için bu ara katmanın etkisinden kurtulmanız, yani daha önce sözünü ettiğimiz hapishanenin farkına varmanız gerekir. İşte bu farkına varışa uyanış diyoruz. Bir tabir kullanmıştınız, o benim hoşuma gitmişti. Mış gibi bir yaşam. Evet, bu tabiri kullanınca birçok şey yerli yerine oturuyor. Şöyle diyebilir miyiz? Uyanış, mış gibi bir yaşamdan gerçek yaşama, kendime özgü gerçek yaşama bir bakış, bir farkına varıştır. Evet diyebiliriz. Çok iyi ifade ettiniz. Hatırlıyor musunuz? Mış gibi bir yaşam içinde olan insanın özgür olamayacağını konuşmuş ve gerçekten özgür insanın savaşçı olduğunu söylemiştik. Hatırlıyorum hocam. Ama savaşçının kim olduğundan henüz bahsetmemiştik o zaman. Doğru Arif Bey. Kim olduğundan bahsetmemiştik ama mış gibi yaşamayan bir insan olduğunu söylemiş, özgür olduğunu vurgulamıştık. O toplantıda aklımda kalan önemli özelliklerinden bir tanesi de savaşçının cesur olduğuydu. Bu aklımda kaldı çünkü kendi içindeki savaşı bitirmek için kendi kendisiyle cesurca yüzleşmesi gerekir demiştiniz. Sonradan bunun üzerinde çok düşündüm. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi için cesaret sahibi olması bana hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ama üzerinde düşündükçe anladım ki belki de gerçek cesaret insanın kendisiyle yüzleşmesinde gerekiyor. Şöyle dediğinizi de hatırlıyorum. Bizim kültürümüzde insanın verdiği iç mücadele pek dikkati çekmez. Bu tür mücadele pek su yüzüne çıkartılmaz. İyi hatırlıyorsunuz Arif Bey. Hocam, o toplantıda bir de cesaret tanımınız beni etkilemişti. Kişinin kendi potansiyeline inanarak kendisinden korkmadan kendini gerçekleşme yolunda yaşaması. Kendini gerçekleştirme yolunda yaşaması sözü aslında savaşçının yaşamının amacını ifade ediyor. Bu konuyu bir başka buluşmamızda ele almıştık. Savaşçının her ortamı bu ortam kendisine tokat atılan veya küfredilen bir ortam dahi olsa ders alınacak bir keşfetme ortamı olarak algıladığı üzerinde durmuştuk. Ben ders alınacak bir öğrenme ortamı olarak hatırlıyorum. Evet, o zaman sanırım öyle demiştik. Ama şimdi keşfetme farkındalığını daha güçlü görüyorum. Savaşçı için yaşam bir keşfetme serüvenidir. Savaşçının niyetinden söz etmiştik. Evet, savaşçının yaşam ortamlarına getirdiği niyet üzerinde durduk. Niyetin saflığı. Savaşçıyı sıradan insandan farklı yapan en temel özelliklerinden biri onun niyetinin saflığıdır demiştiniz. Ve bu buluşmadan sonra niyetim üzerinde düşünmeye başladığımı hatırlıyorum. Genellikle niyet bir gereksinmeyi karşılamak üzere kendiliğinden oluşur. Sıradan insanda bu her zaman böyledir ve sıradan kişi dediğimiz kalıplanmış kişi bunun farkında değildir. Savaşçı gereksinmesinin ne olduğunu farkındadır. Bu gereksinmeden kaynaklanan niyetinin farkındadır. Sıradan insan nesnel ben gereksinmeleri içinde yuvarlanırken ve kafası karmakarışık olurken savaşçının gereksinmesi gözlemleyen bir bilincinden gelir ve kafası pırıl pırıl açık seçik sakindir. Doğan Bey, öğretmen olmaya nesnel ben bilinciyle karar vermemiştim. O nedenle mutluydum. Ama öğretmen olma kararıma daha sonra nesnel ben gereksinmeler içinde bakmaya başlayınca kafam karıştı. Teşhisiniz doğru Arif Bey. Sizinle buluşmalarımızda yaptığım daha önce vermiş olduğunuz öğretmenlik kararınızı nesnel benin etkisinden kurtularak yeniden gözden geçirmenizi olanak yaratmak oldu. Gerçekten de şimdi öğretmenlik kararımı seviyorum. Gönlüm coşkulu, kafam pırıl pırıl. Şimdi artık girdiğiniz her tür ortamda şu soruyu sorabilirsiniz. Bu ortamda ben neleri keşfedebilirim ve bu keşfettiğim şeyleri öğretmen olarak nasıl kullanabilirim? Doğan Bey, şimdi ben şu soruyu soruyorum. Tabii bazen unuttuğum oluyor ama genellikle her ortamda kendime şu soruyu soruyorum. Öğrencilerimin potansiyelini ve öğretmen arkadaşlarımın mesleklerindeki gelişimlerinde şu anda ne gibi olanaklar var? Onları görmeye, algılamaya çalışıyorum. Çoğu kere de hemen hemen her ortamda birçok olanaklar algılıyorum. Arif Bey, hatırlıyorsunuz, o buluşmamızda şu fikir üzerinde ısrarla durmuştum. Kişinin niyeti, motivasyonu onun bilincinin algılamasının yapısını oluşturur. Doğan Bey, benim şu anda geldiğim bir nokta var. Bunu size söylemek istiyorum. Eğer doğruysam onaylayın, değilse tartışalım. Düşüncem şu, algılamamızın temelinde yani bir ortama girdiğimiz zaman o ortamı nasıl algılayacağımızın temelinde o ortamla ilgili niyetimiz en etkili rolü oynuyor. Bu doğru değil mi? Evet doğru. Niyetimizi de o ortam içinde ne gibi gereksinimler içinde olduğumuz belirliyor. Bu da doğru mu? Evet bu da doğru. Gereksinmelerin kaynağını da nesnel ben veya gözlemleyen ben içinde bulunup bulunmamamız belirliyor. Buna ne dersiniz? Doğru derim. O zaman bir insanın temel sorunu kendisini hangi bilinçle tanımlayacağı oluyor. Yani kendisini nesnel ben ile tanımlarsa o bene uygun gereksinmeler ve o gereksinmelere uygun niyet içinde bulunduğu ortamı algılayacaktır. Tamamıyla katılıyorum Arif Bey. Temel sorun kişinin kendini nesnel beni ile mi yoksa gözlemleyen bilinci ile mi tanımlayacağı. Tamam hocam. Şimdi bu noktada tam bir açıklık içindeyim. Yalnız bir hatırlatmam var. Yani bu kadar açık seçik olmak mümkün olmayacak mı? Ben işleri bayağı basitleştirmişim. Üzgünüm Arif Bey, keşke düşündüğünüz gibi basit ve sınırları belirginleşmiş olsa. Hatırlıyorsunuz, ortama getirilen bilinç başlığı altında bir farkındalık getirmiştik. Evet, ampulün 20 watt mı yoksa 50 watt mı olduğu ile ilgili örneğinizi hatırlıyorum. Kişi geliştikçe ve savaşçı olma özelliği arttıkça ortama tam savaşçı niyetini getirebilir. Savaşçı olmayı tamamlamış, bilge kişi haline gelmiş birinde sizin yukarıda söylediğiniz türden nesnel ben ve gözlemleyen beni tam ayırmak mümkün olabilir. Ama henüz yolda olanlar için sürekli ortama getirdiği bilincin türünü ve derecesini ayarlamak zorunluluğu vardır. Bu özellikle sizin için geçerli bir uyarıdır. Niçin özellikle benim için hocam? Bekarsın, gençsin, yakışıklısın, sağlıklısın. Nesnel benim güçlü ve anlamlı gereksinmeleri cıvıl cıvıl yaşıyor. Olsun, lafta olsun demek kolay. Yarın bir gün güzel, alımlı, endamlı yüreğini hop ettirecek biriyle tanıştığın zaman ortama getirdiğin bilinci gözetlemek zorlaşabilir. Bilir demeyeceğim, zorlaşır. Ve bu çok doğaldır. Umarım seni öğretmenlikten vazgeçirecek birine gönlünü kaptırmazsın. Hocam zaten yeteri kadar korkmuşum. Bir de siz korkutmayın. Peki özür dilerim. Aslında sizinle ilgili ben de böyle bir korku yok. Aksine savaşçı özellikleri kazandıkça daha çekici bir erkek olacağınıza ve gönlünüze en uygun kadını yaşamınıza mıknatıs gibi çekeceğinize inanıyorum. Ha şöyle biraz içimi rahatlattınız. Çevreme baktım. Bulunduğumuz yerde güzel kadın var mı diye şöyle etrafı bir taradım. Arif Bey'e burada hangi kadını çekici bulduğunu sordum. Ama herhalde havamızda değildik ki üzerinde konuşulacak türden bizi etkileyen birini göremedik. Karnımız acıkmaya başlamıştı. Açık havada köfte, pirzola, şiş pişirilen ocaklardan yoğun bir ızgara kokusu yayılıyordu. Biraz daha konuştuktan sonra set menülü lokantaya gitmeye karar verdik. Arif Bey'e bir soru sorarak konuşmaya başladım. Geleceği yaratmak. Daha sonraki buluşmamızda geleceği yaratmaktan ve özellikle kişisel bütünlükten söz ettik. Merak ediyorum, kişisel bütünlüğü konuşurken hangi fikirleri kendi yaşamınıza ilişki içine soktunuz? Hocam beni en etkileyen fikir kişisel bütünlüğün temelinde gerçeğe saygının yatması oldu. Bu fikir bana çok yalın ama o kadar da doğru geldi. Ve ilginçtir, daha önce bunun üzerinde hiç düşünmemiştim. Sizinle buluştuktan sonra kendi içinde yetiştiğim koşulları düşündüm. Büyürken acaba gerçeğe saygı bir değer olarak bana öğretildi mi? Bunun üzerinde düşündüm. Diğer ailelerde olduğu gibi bu konuda da ortama pek bilinç getirilmediğini gördüm. Şimdi öğretmen olarak öğrencilerimle ilişkimde buna dikkat etmeye kararlıyım. Sizinle o konuşmadan sonra birçok davranışların temelinde gerçeğe önem vermemenin yattığını gördüm. Trafikten ev yapımına, şirket yönetimine kadar. Peki Arif Bey, neden bizim insanımız gerçeği bu kadar göz ardı edebiliyor? Onun üzerinde de düşündünüz mü? Çünkü içinde yetiştiği aile korku zeminli, keyfi otoriteye dayalı bir aile. Bu sonuca nasıl vardınız? Doğan Bey, sizinle konuştuklarımız üzerinde düşününce bu bana gayet açık seçik gözüktü. Çocuğun aklını yok sayan bir aile terbiyesi, bunun üzerine çocuğun aklını yok sayan ezberci bir eğitim, bizi yani bu ülkenin insanını gerçeğe değil otoriteye, daha doğrusu sopayı elinde bulundurana saygılı olmayı öğretiyor. O nedenle sanırım batılının kafasının alamayacağı şeyleri bizler rahatlıkla yapabiliriz. Arif Bey, bu gözlemleriniz keskin ama aynı zamanda da yargılayıcı. Evet hocam, yargılayıcı olduğunu biliyorum ama düşündüklerimin gerçek olduğunu hissini taşıyorum. Batılının kafasını alamayacağı şeyleri biz rahatlıkla yapabiliriz dediğiniz şey için bir örnek verebilir misiniz? Geçenlerde tek şeritli bir yolda konvoy halinde gidiyoruz. İçinde bulunduğum araba bir yük kamyonunun arkasında. Yük kamyonu da 60-65 kilometre hızla gidiyor. Öbür şeritten karşıdan gelen arabalar konvoy halinde diğer yöne akıyorlar. Bizim arkamızdaki arabanın şoförü sürekli selektör yapıyor ve bizim yoldan çekilmemizi istiyor. Nasıl yani, yoldan çıkıp sağda durmanızı mı istiyor? Bizim önümüze geçmek istiyor ama önümüze nasıl geçecek onu bir türlü anlayamadık. Çünkü bizim sağa çekip duracağımız bir alan yok. Ayrıca normal trafik hızıyla devam ediyoruz. Trafiğin akışını engellemiyoruz. Sağa çekmemiz için bir neden yok. Ayrıca biz sağa çekilsek ve arkamızdaki bu araç önümüze geçmiş olsa bile onun kamyonu geçmesi mümkün değil. Çünkü karşı taraftan sürekli araç akışı var. Sizin arkanızdaki aracın sürücüsünün rasyonel bir insan olmadığını düşünüyorsunuz. Evet, öyle düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer bizim araba bir askeri araç veya bir polis aracı olsaydı o adam selektör yapmaz, geçmeye çalışmazdı. Bundan eminim. Üstün Dökmen İletişim Çalışmaları ve Empati kitabında insanlarımızın birbiriyle iki yetişkin olarak değil çoğu kere ana baba ve çocuk olarak ilişki kurduklarını söyler. Çocuğu yetiştirirken onun gerçekçi yönüne, yetişkin yönüne, sorunla ilgili yönüne hitap etmediğimizi söyler. Yani Arif Bey, gözlemleriniz yerinde ve bir öğretmen olarak sizi zorlu bir iş bekliyor. Doğan Bey, sizin şöyle dediğinizi hatırlıyorum. Bütün kötülüklerin anası, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeğe saygısızlıktır. Ailesiyle, öğretmeniyle, medyasıyla gerçeklere saygılı olmayan toplumumuzda çocuk rasyonel bir varlık olarak gelişemez. Bu dedikleriniz beni etkiledi ve bunun üzerinde düşündükçe öğretmen olarak önemli işler yapabileceğimi görmeye başladım. Sizin, bir toplumun gelecekteki sağlığı çocukların zihinlerini temel almada ve o aklın gelişmesine saygı duyarak onu geliştirmede yatar sözünüzü kabul ediyorum. Zaten bu nedenle öğretmen olmamın ne kadar önemli olduğunu kavramaya başladım. Gerçeğe saygı duymadan yetişmiş bir insanın kendi gerçeğini algılaması ve kendi gerçeğine saygılı olması beklenemez. Kişisel bütünlüğün temelinde gerçeğe saygı yatar. Doğan Bey, kişisel bütünlüğü özü, sözü, eylemi tutarlı olma biçiminde tanımlayınca dediğinizi açık seçik görebiliyorum. Özü algılamak ve bu algılanan gerçeğe saygılı olmak gerekir. Ne dediğini bilmek, yani sözü algılamak ve bu söze saygılı olmak gerekir. Eylemin ne olduğunu bilmek ve bu eylemin gerçeğiyle tutarlı olmak gerekir. Yani gerçeği algılamanın ve gerçeğe saygılı olmanın kişisel bütünlüğün temelinde yattığını açık seçik görebiliyorum. Arif Bey, algılama, algıladığına değer verme ve algıladığı ile tutarlı olarak duyma, düşünme, eyleme geçme her insanda doğal olarak gerçekleşen bir şeydir. Korku yoksa insan bu doğallık içinde hareket eder. Ancak insan korktuğu zaman bu doğallık içinde hareket edemez. Onun için korku temelli çocuk terbiyesine karşıyım. Belki aile yapısını değiştiremezsiniz Arif Bey, ama kendi sınıfınızda korku temelli bir öğrenme ortamı yerine merak, coşku, keşfetme temelli bir öğrenme ortamı yaratabilirsiniz. Bu işin, yani öğretmenliğin benim için heyecanı da burada. Unutmayın Arif Bey, bu sonucu başarabilmek için kişisel bütünlüğün her düzeyinde bilincinizin yüksek olması gerekir. Hocam, bu konu üzerine bayağı düşündüm. Yani sadece kendi iç dünyamın gerçekleriyle ilişki içinde değil, aynı zamanda inandığım temel değer ve ilkelerle de ahenk içinde olacağım. Tabii üçüncü düzey, nasıl bir dünya yaratmak istediğimin, vizyonumun, hedefimin sürekli bilinci içinde iç dünyamı ve değerlerimi uygulamaya koyacağım. Canavar gibi güçlü bir savaşçı tarzı gördüm gözlerinizde. Sizinle gurur duyuyorum Arif Bey. Teşekkür ederim hocam. Bir süre sustu. Sanki yüzünde bir hüzün vardı. Bana baktı, konuşmaya devam etti. Hocam, acı olan ne biliyor musunuz? Ne Arif Bey? Acı olan ne? Öğretmenlerin büyük çoğunluğu cefakar, hakikaten kendilerini öğrencilerine vermişler, bir şey yapmak için hazırlar. Ama onların yaptığını anlamlı bulacak, onlara şevk verecek, destekleyecek, öğretmenler siz bizim göz bebeğimizsiniz diyen bir ortam yok. Ne demek istediğini anlıyorum Arif Bey. Unutma ki ana babalar da kötü niyetli oldukları için çocuklarını ezmiyorlar. Bildikleri bu kadar. Öğretmenler tabancalarının menzilleri içerisinde kendi ortamlarını kendileri yaratmak durumunda. İlk adım kendi güçlerinden gelmeli. Yine geldik savaşçı tutumuna. Evet, sen başka yol görebiliyor musun? Hayır, en etkili yolun savaşçı yolu olduğunu görebiliyorum. Bu etkili olma konusu bizi güç konusuna getiriyor ve bir buluşmamızda da bu konuyu ele aldık. Güçlü olmak. Evet, bir öğretmen olarak nasıl güçlü olabileceğimi o konuşmadan sonra düşündüğümü hatırlıyorum. Öğretmen olarak güçlü olabilme konusunda düşündünüz öyle mi? Evet Doğan Bey, düşündüm. Ne gibi sonuçlara vardınız? Her şeyden önce güçlü birey olmadan, yani Arif Okurer olarak güçlü biri olmadan güçlü bir öğretmen olmayı beklememeliyim. Ben güçlüyüm, benim gücüm var diyebilmem için kendi yaşamımın dümenini kendi elimde tutmam gerekiyor. İlk ulaştığım sonuç bu. Çok doğru. Bu noktada sizinle hemfikirim. Bununla ilgili olarak ait olma, birey olma etkileşiminde denge içinde kendi dansını yapabilmeyi konuşmuştuk. Tabii öğretmen olarak ne istediğimi, ne yöne gideceğimi bilmem gerekir. Bu nedenle niyetimi, vizyonumu, hedeflerimi hep aklımda tutmam gerekiyor. Bu zor mu? Niyetimi, vizyonumu, hedeflerimi aklımda tutmak mı? Evet onlar. Bunları aklınızda tutmanız zor mu? Ben bunları ezberleyip aklımda tutmuyorum ki. Elim, ayağım, gözüm, kulağım, saçım gibi artık bunlar benim yaşamımın bir parçası oluyorlar. Daha doğrusu benim bir parçam oluyorlar. Bir yere giderken ayağını unutan insan gördünüz mü? Bu şahane bir cevaptı. Sorduğum sorunun basit ettiği için özür dilerim ama yine sorduğuma pişman değilim çünkü güzel bir örnek verdiniz. Bu örneği hiç unutmayacağım. Teşekkür ederim hocam. Öğretmen olarak güç konusunu düşündüğümde bizim kültürde en temel güç kaynağı olarak kullanılan korkuyu öğrencilerimle aramdaki ilişkide sınıf içi ve sınıf dışı ilişkide kullanmamaya özen göstereceğim. Peki nasıl güçlü olacaksınız öğrencilerinizle ilişkide? Gücün üç kaynağını tartıştıktan sonra nasıl güçlü olacağımı biliyorum. Örnek verir misiniz? Önce Arif Okurer olarak kişiliğime güçlü olacağım. Karakterimin sağlamlığından gelen güç en temel güç. Diğer bütün güçler onun üzerine inşa ediliyor. Karakterinin sağlamlığından gelen güç deyince bir öğretmen olarak bu senin yaşamını nasıl etkileyecek? Biraz daha açar mısın? Öğretmen arkadaşlarım, yönetim, öğrencilerim sözlerime, düşüncelerime, davranışlarıma güvenecekler. Eğer söz vermişsem onu mutlaka yapılacağını bilecekler. Eğer bir şeye doğru demişsem bu konuda düşünüp taşındıktan sonra o şeye doğru dediğimi bilecekler. Güvenilir, inanılır bir insan olacağım. Çok güzel örnekler. Peki kişiliğinizle, karakterinizle güçlü olacaksınız. Başka? Kişiliğimle güçlü olmaya özen gösterdiğim gibi iletişimimle de güçlü olacağım. İletişim içindeyken bu iletişim ister küçük öğrencilerimle olsun, isterse güçlü yöneticilerimle olsun, bilincimde şunu sürekli farkında olmaya çalışacağım. Kiminle konuşuyorum, ne söylüyorum, niçin konuşuyorum, nasıl söylüyorum, ne zaman söylüyorum. Bu farkında oluştan kaynaklanan bilinç bana güç getirecektir. Kesinlikle getirecektir. Tabii bu kadar bilinçli olmaya karar verdiğiniz zaman öğrencilerinizle, arkadaşlarınızla ve diğer insanlarla paldır küldür içli dışlı saçma sapan şeyler konuşma fırsatı olmayacak. Olmaz. Yaşamım daha coşkulu olacak, onu görebiliyorum. Ayrıca yaratmak istediğim geleceğe böyle daha doğal olarak gelebilirim. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarınız için yaratmak istediğiniz gelecekten bahsediyorsunuz değil mi? Evet, sizin duruştan kaynaklanan güç dediğiniz olay. Öğrencilerimin gelişmesi için olanaklar yaratmaya kendimi adamaktan kaynaklanan güç. Bu son gücün kaynağı ne? Yaratmak istediğim gelecek. Evet, onu görebiliyorum. Sanırım bu geleceğin sizi güçlü kılmasının altında bu geleceğin herkesi kapsayabilmesi ve herkesin bundan yararlanabileceği bir gelecek olması. Yani yalnız egoma hizmet eden bir gelecek değil. Hayır, herkese hizmet getiren bir gelecek yaratıyorsunuz Arif Bey. Size güç veren bu. Gücü konuştuğumuz buluşmada neye evet neye hayır diyeceğini bilmenin ne kadar önemli olduğunu da anlatmıştım. Bir öğretmen olarak bu da önemli gözüküyor mu? Sadece öğretmen olarak değil, zamanına değer veren herkes için önemli. Bu noktada ara vererek karnımızı doyurmak üzere lokantaya yöneldik. Kapıda ufak bir kuyruk vardı. Görevliye ne kadar bekleyeceğimizi sordum. 5-10 dakika içinde sıranız gelir dedi. Gerçekten de öyle oldu. 5 dakika sonra içeriye alınıyoruz. Sehpa biçiminde alçak masalar ve küçük tabureler var. Hemen peçeteler, kaşık, çatal, bıçaklar masaya kondu. İçecek olarak yalnızca meyve suyu, ayran su veya kola var. Yiyecek menüsü ise tavuk şiş, pilav, çoban salata, sütlaçtan ibaret. Önümüze konan peçetede İstanbul Büyükşehir Sosyal Tesisleri yazısının altında İstanbul'daki bütün sosyal tesislerin adları ve telefon numaraları yazıyor. Çamlıca, Fethipaşa, Arnavutköy, Florya, İstinye ve Beykoz sosyal tesisleri. Özel bir şirket gibi işletilen bir kurum izlenimi veriyor. Garsonlar sarı gömlek, siyah pantolon giyiyorlar. Oldukça süratli ve verimli bir çalışma temposu içindeler. Karşımızdaki masada iki genç erkek birbirleriyle hararetli bir şeyler konuşuyorlar. Yanlarında hafif kızıl saçlı güzel bir genç bayan onları dinliyor gibi ama yüz ifadesi orada bulunmaktan sıkıldığını belli ediyor. Erkekler onun varlığının farkında bile değil. Kendilerini ilgilendiren ve kadının hiç ilgi duymadığı bir konuda hararetli konuşuyorlar. Lokantada bizim topluma özgü bir adab, bir terbiye var. Çocuklar sanki bunu fark etmişler, onlar da daha bir davranışlarına dikkat ediyorlar sanki. İnsanların yüzünde gerginlik yok, saygılı bir ciddiyet var. Özellikle aileler birbirlerine karşı komşuluk ziyaretindeymişler gibi mesafeli bir saygınlık içinde. Çalan klasik Türk müziği bu ortama uyuyor. Yemekten sonra biraz yürüyoruz. Panoramik görüntüyü değişik açılardan seyrediyoruz. Biraz sonra daha rahat konuşabilmek için bir ağacın altına oturuyoruz. Hava daha da serinlediği için yanımda getirdiğim kolsuz yeleği giyiyorum. Arif Bey havanın serinliğinden etkilenmediğini söylüyor. Sorumluluk. Doğan hocam, sorumluluk konusunu konuştuğumuz buluşmamızda Doğan Juan'la ilgili bir parça ile başlamıştınız. Okuduğunuz o kısım beni etkilemişti. Hatırlıyorum, orada sorumluluk bilinci, ölüm bilinci ve hiçbir şeyin diğerinden daha önemli olmadığı üzerinde durmuştu Don Juan.